Ayrım 37, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 475. Okeson'la yaptığı bu konuşmadan sonra Siyöz'den sakin bir akşam yemeği için Danimarka'ya gitmeyi önermişti. Bu fikir Wallander'in de hoşuna gitmişti. Bay Bay'ı araması için saat hala çok erkendi. Ya da Bay Bay için değil ama kendisi için erkendi demek daha doğru olacaktı. Defalarca evlenen Siyöz'den tatile şimdi çıkamayacaklarını, bunun bir süreliğine ertelendiğini, Bay Bay'a nasıl açıklayabileceği konusunda kendisine bir akıl verebileceğini de düşünmüştü. Feribotla karşı kıyıya geçerlerken Wallander yolculuğun biraz daha uzun sürmesini dilemişti içinden. Hesabı Siyöz'den ödemişti. Dönmek üzere feribota giderlerken saat 9.30'u gösteriyordu. Siyöz'den bir binanın önünde durdu. ''Burada İsveçleri seven bir adam oturuyor.'' dedi gülümseyerek. Wallander levhada doktorun adını okudu. ''İsveç'te yasak olan zayıflama ilaçları için reçete yazar.'' dedi Siyöz'den. ''Burada her gün İsveçliler uzun kuyruklar oluşturur.'' ''Danimarkalılar nereye gider?'' diye sordu Wallander alayla. Siyöz'den bunu bilmiyordu. Gidiş salonuna doğru ilerlerken Siyöz'den cep telefonu çaldı. Siyöz'den konuşurken bir yandan da yürüyordu. ''Larson adındaki iş arkadaşım galiba gerçek bir altın madeni bulmuş.'' dedi Siyöz'den konuşma bittiğinde. ''Liljegren'in komşularından biri birkaç şey görmüş.''
''Ne görmüş?''
''Siyah arabalar, motosikletler, onunla yarın konuşalım.'' Wallander sabırsızlanmıştı. ''Onunla bu akşam konuşalım. Helsingborg'a döndüğümüzde saat 10 olacak. Geç değil ki.'' Siyöz'den karşılık vermeden başını tamam dercesine salladı. Sonra emniyeti arayarak Larson'a kendilerini feribot iskelesinde beklemesini söyledi. Onları bekleyen genç polisi Wallander Martinson'a benzetti. Onun arabasına binerek Togaborg'a doğru yola koyuldular. Yolda giderlerken Larson onlara konuşacakları adamla ilgili bilgi verdi. Arabanın dikiz aynasında asılı duran yerel futbol takımlarından Hif'in bayrağı Wallander'in gözüne ilişti. ''Adamın adı Lennart Heinemann ve emekli bir diplomat.'' dedi Larson. Wallander'in anlamakta zorluk çektiği Skåne aksanıyla. ''Adam 80 yaşlarında ama oldukça dikkatli biri. Karısı hayatta ama evde değil. Heinemann'ın bahçesi Liljegren'in villasının ana girişine bakıyor. Birçok şeyi görmüş ve unutmamış.''
''Geleceğimizi biliyor mu?'' diye sordu Siyöz'den.
''Haber verdim.'' dedi Larson. ''Genellikle sabaha karşı 3'ten önce yatmadığı için bir sakıncası olmadığını söyledi. İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarına ilişkin çok önemli bir araştırmayı kaleme aldığını söyledi. Bu neyse artık.''
Wallander birkaç yıl önce Letonya'ya gitmesine ve Bay Bay'la tanışmasına neden olan soruşturmayla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan Üsla'da gelen ve her işe burnunu sokan kadını düşündü. Kadının adını hatırlamaya çalıştı ama başaramadı. Güllerle ilgili bir adı vardı. Heinemann'ın evinin önünde durduklarında bu düşünceyi kafasından attı. Sokağın karşı tarafında Liljegren'in villasının önünde bir polis arabası duruyordu. Uzun boylu, beyaz, kısa saçlı bir adam onlara doğru yaklaştı. Adamın güçlü el sıkışı vardı ve Wallander onun son derece güvenilir biri olduğunu hissetti. Büyük villası Liljegren'inkiyle aynı dönemde yapılmasına karşın aralarında büyük farklar vardı. Bu evde hayat enerjisi vardı. Ev sahibi yaşlı olmasına karşın yaşam dolu biriydi. Onları evine davet ettikten sonra bir şeyler içmek isteyip istemediklerini sordu. Teşekkür ederek içmeyeceklerini söylediler.
''Korkunç şeyler oluyor.'' dedi Heinemann oturur oturmaz.
Siyöz'den Wallander'a bakarak konuşmayı yönetmesi için başını salladı. ''Biz de bu yüzden bu konuşmayı yarına bırakmak istemedik.'' dedi Wallander.
''Neden bırakacaktınız ki?'' dedi Heinemann. ''İsveçlerin bu denli erken yatmalarına bir anlam veremiyorum. Avrupa'nın siesta alışkanlığı bence çok daha sağlıklı. Eğer erken yatan biri olsaydım şimdiye değin çoktan ölmüş olurdum.''
Wallander bir an Heinemann'ın İsveçlerin yatma saatine ilişkin yaptığı acımasız eleştiriyi düşündü. ''Biz sizin Liljegren'in villasına gelen gidenlerle ilgili yaptığınız gözlemlerle ilgileniyoruz. Ama bizi daha çok ilgilendiren bazı sorular var. Konuşmamıza Liljegren'in siyah Mercedes'inden başlayalım.''
''İki arabası var.'' dedi hemen Heinemann.
Wallander bu yanıta çok şaşırmıştı. Liljegren'in garajı iki hatta üç araba alabilecek denli büyük olmasına karşın yine de şaşırmıştı.
''Neden iki arabası olduğunu düşünüyorsunuz?''
''Düşünmüyorum.'' dedi Heinemann. ''Biliyorum. Bazen iki araba aynı anda evden dışarı çıkıyordu ya da aynı anda dönüyordu.'' Liljegren burada olmadığında arabalar da garajda kalıyordu. Üst katından onun evinin bir bölümünü görebiliyorum. Orada iki araba vardı.
Bu da bir arabanın orada olmadığı anlamına geliyor diye geçirdiği içinden Wallander. Neredeydi acaba?
Sjösten not defterini çıkardı. Wallander onun not almaya başladığını gördü. Perşembe günlerine ilişkin bazı sorular sormak istiyorum diye sürdürdü konuşmasını Wallander.
Perşembeleri öğleden sonra geç saatlerde ya da akşamüstleri bu iki aracın Liljegren'in evinden aynı saatte çıktığını hiç gördünüz mü? Ve gece geç saatte ya da ertesi sabah geri döndüklerini?
Günleri hatırlamıyorum ama arabalardan birinin akşamüstleri villadan ayrıldığı ve ertesi sabah döndüğü doğru.
Bunun perşembeleri yapılıp yapılmadığını bilmek bizim için çok önemli.
Karımla ben perşembe akşamları aptalca bir İsveç geleneği olan bezelye çorbası içmeyiz.
Wallander onun hatırlamasını bekledi. Larsson gözlerini tavana dikmiş otururken Siyosten de not defteriyle dizinde hafif bir tempo tutturmuştu.
Olabilir dedi Heinemann birden. Evet olabilir. Karımın kız kardeşi geçen yıl buraya geldiğinde arabalardan biri yola çıkmıştı hatırlıyorum. Bundan neden bu denli emin olduğumu ise sizlere açıklayamam ama %100 eminim. Baldızım Bond'a oturuyor, buraya çok sık gelmez.
Bunun neden perşembe günü olduğunu düşünüyorsunuz diye sordu Wallander. Takvime not mu düştünüz?
Ben takvim kullanmam dedi Heinemann yüzünü hafifçe buruşturarak. Dışişleri Bakanlığındaki görevim boyunca tek bir toplantıyı bile bir kenara yazmadım. Ama 40 yıllık iş yaşantım boyunca da hiçbir toplantıyı kaçırmadım. Ben öyle her şeyi not eden ama hiçbir yere yetişemeyen insanlardan değilim.
Peki neden perşembe diye yine dedi sorusunu Wallander.
Perşembe olup olmadığını bilmiyorum dedi Heinemann ama baldızımın isim günüydü bundan eminim. Baldızımın adı Frida.
Hangi ay dedi Wallander?
Ya Şubat ya da Mart.
Wallander ceketinin cebindeki küçük takvimi çıkardı. Cep takvimi bir yıl öncesini göstermiyordu. Siyosten'inki de göstermiyordu. Larsson'unsa cep takvimi yoktu. Acaba evde eski bir takvim var mı diye sordu Wallander.
Torunlarımdan birinin Noel takvimleri tavan arasında olabilir dedi Heinemann. Karım bir şeyler atmayı sevmez. Oysa ben bayılırım. Her ayın birinde bir önceki aydan sakladıklarıma artık ihtiyacım olmayacağını düşünerek atarım. Azar azar atmaktansa hepsini birden atmak benim vazgeçemediğim kuralımdır. Attığım hiçbir şeye de pişman olmadım.
Wallander Larsson'a bakarak başını salladı. Frida için hangi günün isim günü olduğunu öğren dedi ve 1993 yılında bunun hangi güne geldiğini de öğren.
Bunu kim bilebilir ki diye sordu Larsson.
Siyos'tan öfkeyle vardı.
Kahretsin emniyeti ara. Yanıtı bulman için sana 5 dakika veriyorum.
Holde telefon var dedi Heinemann.
Larsson odadan çıktı. Emirlerin açık seçik olması her zaman hoşuma gider dedi Heinemann hoşnut bir tavırla. Son yıllarda bu yetenek de gitgide azalıyor.
Yanıtın gelmesini beklerlerken Siyos'tan zaman öldürmek amacıyla Heinemann'ın yurt dışında görev yapıp yapmadığını sordu. Heinemann'ın birçok önemli görevi üstlendiği ortaya çıktı.
Emekliliğime doğru işler daha iyi olmuşlardı ama mesleğime başladığım ilk yıllarda ülkemizi temsil etmek amacıyla dış ülkelere çok beceriksiz ve yeteneksiz kişiler gönderiliyordu.
Larsson 10 dakika sonra geri geldi. Elinde bir kağıt vardı. Fridaların isim günleri 17 Şubat'taymış dedi. 1993'te de bugün Perşembe'ye rastlamış. Wallander uzun zaman sonra polis akademisinde vermeyi gönülsüzce kabul ettiği derslerden birini hazırlarken Larsson'un elinde bir kağıtla kapıda dikildiği anı çıkış noktası yapmaya karar vermişti. Bir isim gününün gerçekten Perşembe'ye denk geldiğinin teyitiydi bu. Soruşturma ve seri katil avında uzun zamandır bekledikleri sıçrama anıydı. İki kurban arasında bir temas noktası kurabilirlerdi ve bu temas noktası olup biten her şeyin nedeni olarak düşünülebilirdi. Polis işinin esası bir kağıt parçasıyla sunulan minik bir ayrıntıdan başka bir şey değildi nihayetinde.
Polis işinin litürjisi varsa o şuydu. Er ya da geç gerçekleşecek olan sıçrama anını beklemek için sabretmeyi bilmek gerek. Bundan sonra Heinemann'a sormayı tasarladığı soruların büyük bir bölümünün bir süre daha beklemesinde yarar vardı. Görünüşü kurtarmak amacıyla Heinemann'a olası genç kızlar trafiğine ilişkin herhangi bir şey görüp görmediğini sordu.
Çok parti verilirdi dedi Heinemann. En üst kattan odalardan bazıları görülebiliyor. Elbette bu partilerde çokça kadın vardı.
Okey, Liljegren'le hiç karşılaşmış mıydınız?
Evet diye karşılık verdi Heinemann. Onunla bir keresinde Madrid'de karşılaşmıştım. O günlerde dış işlerinde çalışıyordum. Son yıllarımdaydı. Bazı İspanyol inşaat firmalarının ileri gelenleriyle tanışmak için yardım istemişti. Bizler elbette Liljegren'in kim olduğunu çok iyi biliyorduk. İşleri tıkırındaydı. Ona elimizden geldiğince kibar davranmıştık. Ama onunla iş yapmak keyifli değildi.
Neden? Heinemann karşılık vermeden bir an düşündü.
Huysuz ve kavgacıydı. Kendini dünyanın sahibi gibi görürdü.
Wallander bu konuşmayı daha fazla uzatmanın bir anlamı olmadığına karar verdi.
Arkadaşlarım sizinle yeniden bağlantı kuracaklar dedi ayağa kalkarken.
Heinemann onları bahçe kapısına kadar geçirdi. Liljegren'in villasının önündeki polis arabası hala oradaydı. Ev karanlıktı. Wallander Heinemann'la vedalaştıktan sonra karşı kaldırıma geçti. Arabanın içindeki polislerden biri dışarı çıkarak Wallander'i selamladı. Wallander elini kaldırarak bu abartılı selamlamaya karşılık verdi. ''Bir şey var mı?'' diye sordu.
''Yok, bir iki meraklı geldi o kadar.''
Emniyete döndüler. Larson onları bıraktıktan sonra evine gitti. Wallander bir iki telefon görüşmesi yaparken Siyos'ten de yat dergilerini karıştırıyordu. Wallander önce Hanson'u aradı. Hanson ona genel müdürlükten Ludvigson'la Hamre'nin Justad'a geldiklerini ve Sekel Gordon oteline yerleştiklerini söyledi.
''Aklı başında kişilere benziyorlar.'' dedi Hanson. ''Korktuğum gibi ukala, kendini beğenmiş tipler değiller.''
''Neden böyle düşünmüştün ki?''
''Stockholmlileri bilirsin.'' dedi Hanson. ''Bir ara Per Okeson'un yerine gelen o kadın savcıyı hatırlamıyor musun? Neydi adı? Bodin miydi?''
''Brolin'' dedi Wallander ama hayır hatırlamıyorum.
Aslında çok iyi hatırlıyordu. İyice sarhoş olduğu bir akşam kendini kaybederek kadını öpmeye çalışmasını hala utançla hatırlıyordu. Bundan yaşamının sonuna kadar utanacağını biliyordu.
Daha sonra Annette Brolin'le Kopenhag'da çok daha farklı koşullarda bir gece geçirmesinin de bu utancından arınmasına bir yararı olmamıştı.
''Yarın Sturup havaalanında çalışmalarına başlayacaklar.'' dedi Hanson.
Wallander de ona kısaca Heinemann'ın evinde olanları anlattı.
''Bir başka deyişle bir ipucu yakaladık.'' diyerek sözlerine devam etti Hanson. ''Liljegren'in Wetterstedt'in üst attaki evine haftada bir fahişe gönderdiğini mi düşünüyorsun?''
''Evet.'' ''Aynı şey Karlman için de geçerli olabilir mi dersin?''
''Belki aynı şekilde değil ama Karlman'la Liljegren'in yollarının bir şekilde kesiştiğine inanıyorum. Ama nerede kesiştiğini henüz bilmiyoruz.''
''Peki ya Björn Fredman?''
''O hala diğerlerinden çok farklı. Hiçbir yere uymuyor. Liljegren'in çevresindekilerden farklı. Tabii Liljegren ona bir iş yaptırtmıyorduysa. Galiba yarın yine Malmö'ye gidip ailesiyle konuşacağım. Özellikle de hastanede yatan kızıyla konuşmak istiyorum. Okeson aranızda geçen konuşmadan söz etti. Fredman'ın kızıyla karşı karşıya gelmen, Erika Karlman'la karşı karşıya gelmen kadar kötü olabilir. Bunun farkındasın değil mi?
Elbette farkındayım.
Biraz sonra Höglund'la Svedberg'i arayacağım. Sonunda iyi bir haber verdin bize.
Ludvigson ve Hamren'le de konuşmayı unutma dedi Wallander. Artık onlar da bizim ekibin bir parçası.
Wallander telefonu kapattı. Siyos'tan kahve getirmeye gitti. Evinin numarasını çevirdi. Şaşırtıcı bir şekilde Linda hemen cevap verdi.
Eve yeni geldim. Neredesin?
Helsingborg'da. Geceyi burada geçireceğim.
Bir şey mi oldu?
Helsingör'e yemeğe gittik.
Bunu sormamıştım.
E çalışıyoruz.
Linda neşeyle konuşuyordu.
Biz de bu akşam tüm oyunun yeniden provasını yaptık. İzleyicimiz bile vardı.
Kim?
İzlemek istediğini söyleyen bir delikanlı sokağın başında duruyordu. Yanımıza geldi ve bir oyun hazırladığımızı duyduğunu söyledi. Biz de izlemesine izin verdik. Galiba köşedeki sosisçi söylemiş.
Yani tanıdığım biri değil öyle mi?
Buraya ilk kez gelen bir turistmiş. Provadan sonra da beni eve getirdi.
Wallander birden içinde yoğun bir kıskançlık duydu. Şu anda yanında mı?
Maria Caddesi'ne kadar yürüdü benimle. Yavaş yürürsen 5 dakikadan fazla sürmüyor biliyorsun. Beni bıraktıktan sonra gitti.
Yalnızca merak etmiştim.
Garip bir adı var. Hoover olduğunu söyledi. Ama çok kibar biri. Galiba oyunu beğendi. Eğer zamanı olursa yarın yine geleceğini söyledi.
Geleceğinden eminim dedi Wallander.
Siyos'tan elinde kahve dolu 2 plastik bardakla içeri girdi. Wallander ondan evinin telefonunu alarak Linda'ya verdi.
Kızım dedi telefonu kapattıktan sonra senin tersine benim yalnızca tek bir çocuğum var. Yarın bir tiyatro kursuna katılmak için Visby'ye gidiyor. Gençler yaşama bir anlam katmayı seviyor dedi Siyos'tan bardaklardan birini Wallander'e uzatarak.
Bir kez daha Leonard Heinemann'la yaptıkları konuşmayı gözden geçirdiler. Wallander Siyosten'in hala Liljegren aracılığıyla Wetters'te de gönderilen fahişeler konusunda kuşku duyduğunu hissediyordu.
Yarın hem bu kızlarla ilgili her şeyi hem de neden Helsingborg'un bu ticarete kullanıldığını öğrenmeni istiyorum. Neden burası? Buraya nasıl ve neden geldiler? Bunun mutlaka mantıklı bir açıklaması olmalı.
Ayrıca Liljegren'in çevresindeki bu boşluk da akıl alır gibi değil, anlayamıyorum.
Kızlarla ilgili söylenilenlerin çoğu spekülasyon dedi Siyosten. Bu konuda bir araştırma yapmadık. Araştırma yapmamız için bir neden yoktu ortada. Bir keresinde bir garson konuyu savcılardan birine açtı. Ama savcı daha önemli işlerimiz olduğunu söyleyerek araştırma yapılmasına izin vermedi. Haklıydı da.
Ben yine de bu konuyla ilgilenmeni istiyorum dedi Wallander ısrarla. Yarın konuyla ilgili bir özet çıkarmanı ve bunu en kısa zamanda da bana fakslamanı istiyorum.
Siyosten'in evine geldiklerinde saat 11:30 olmuştu. Wallander Bay Bay'ı araması gerektiğini biliyordu. Bundan kaçamayacaktı. Göz açıp kapayıncaya kadar perşembe gelecek ve Bay Bay valizini çoktan hazırlamış olacaktı. Bu haberi ona vermeyi daha fazla erteleyemezdi.
Letonya'yı aramam gerek dedi. Uzun sürmez merak etme.
Siyosten ona telefonun yerini gösterdi. Wallander Siyosten'in banyoya girmesini bekledi. Sonra da numarayı çevirdi. Telefon çalar çalmaz da kapattı.
Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Bay Bay'la konuşmaya cesaret edemiyordu.
Ertesi akşama kadar beklemeye sonra da bir şeyler uydurmaya karar verdi. Her şeyin birden değiştiğini ve tatile çıkamayacaklarını ama onu Üstad'da beklediğini falan söyleyecekti.
Bunun en iyi çözüm olduğuna karar verdi en azından kendisi için.
Birer kadeh viski içerek biraz daha sohbet ettiler. Siyos'tan Elizabeth Carley'nin gözetlenip gözetlenmediğinden emin olmak için görevli polisi aradı.
Uyuyormuş dedi biz de yatıp uyusak iyi olacak.
Siyosten'in verdiği çarşafla Wallander duvarlarında çocukların yaptıkları resimlerin asılı olduğu odada yatağını hazırladı. Işığı söndürdü, kısa süre sonra da derin bir uykuya daldı. Uyandığında ter içindeydi. Hiçbir şey hatırlamamasına karşın karabasan görmüş olmalıydı. Saate baktı, 2:30'tu. 2 saat uyumuştu. Neden uyandığını merak ederek öbür tarafına dönüp gözlerini kapadı. Ama uyuyamadı. Bu tedirginlik duygusunun nereden geldiğini anlayamamıştı. Buna bir neden de yoktu ama garip bir panik duygusu tüm benliğini sarıyordu. Linda'yı Üstad'da tek başına bırakmıştı. Oysa onu yalnız bırakmamalıydı, bir an önce eve gitmeliydi. Telaşla yataktan kalkarak giyindi ve Siyosten'e aceleyle 1-2 satır bir not yazdı. 3'e çeyrek kala arabasına binmiş ve Üstad'a doğru yola koyulmuştu.
Linda'yı aramalıyım diye geçirdi içinden.
Peki ama ne diyecekti? Boşu boşuna korkutacaktı onu. Loş yaz gecesinde arabasını hızla sürüyordu. Paniğin neden kaynaklandığını bilmiyordu ama paniğe kapılmıştı ve kendini bundan kurtaramıyordu.
Saat 4'e gelirken arabasını Maria Caddesi'ne park etti. Kapıyı yavaşça açtı. Panik duygusu hala varlığını sürdürüyordu. Aralık kapıdan başını uzattı ve Linda'nın düzenli soluklarını duyunca sakinleşti.
kanepeye oturdu. Korku ve panik utanca dönüşmüştü. Hayretle başını iki yana salladı. Sonra da fikir değiştirerek gece yarısından sonra eve geldiğini belirten bir not yazarak sehpanın üstüne koydu. Yatmadan önce çalar saati 5'e kurdu. Siyosten'in sabahları erkenden kalkıp teknesine gittiğini biliyordu. Ama gece yarısı evinden neden gittiğini nasıl açıklayacağını ise bilmiyordu. Yatağına yatarken o panik duygusuna neden kapıldığını anlamaya çalıştıysa da bir sonuca varamadı. Ancak uzun bir süre sonra uykuya dalabildi. 37. Ayrımın Sonu. Sayfa 487.